Ayrım 31.
Sayfa 285. Beni rahat duyabiliyorsun ama değil mi diye sorardı ona. Evet diye yanıt verirdi Onroy'da. İyi ya, demek ki mesele yok. O halde sen esas bize o kadar pahalıya mal olan ananı ve her geçen gün pahalılaşan hayatı düşünsen daha iyi edersin. Üstelik kaldığı yer tam bir mikrop yuvasına döndü. Temizlikçi kadın onlara haftada 3 saat geliyordu kaba temizlik için. Yıllar boyunca evlerine gelen tek misafir o oldu. Bayan Onroy'a yatak çarşaflarını değiştirmede de yardımcı oluyordu ve temizlikçinin her gittiği yere laf taşıma merakını iyice pekiştirmek için 10 yıldır birlikte Şilte'yi her çevrilişlerinde Bayan Onroy mümkün olduğu kadar yüksek sesle ona şöyle diyordu. Biz evde asla para saklamayız. Bilgi olsun diye ve önlem olarak. Öylesine. Olası hırsızları ve katilleri caydırmak için. Yatak odalarına çıkmadan önce birlikte tüm çıkış yollarını büyük bir özenle kilitlerlerdi ve o sırada biri ötekinin başında beklerdi. Daha sonra birlikte kaynananın oraya bir göz atmaya gidilirdi, bahçenin dibine, lambası hala yanıyor mu diye bakmaya. Bu onun hala yaşadığının kanıtı olurdu. Ne de çok gaz yağı tüketirdi. Lambasını asla söndürmezdi. O da katillerden korkuyordu. Aynı zamanda kendi çocuklarından da korkuyordu. 20 yıldır orada yaşıyordu ama yaz kış pencerelerini asla açmamış, lambasını da asla söndürmemişti. Oğlu onun yani anasının paralarını saklıyordu. Ufak tefek rantlar. Buna büyük bir özen gösterirdi. Yemekleri kapısının önüne konurdu, parası da saklanırdı. Böylesi çok uygundu. Ama o bu çeşitli düzenlemelerden şikayetçiydi ve üstelik tek şikayet konusu da bu değildi. Her şeyden şikayetçiydi. Kapısının arkasından izbesine yaklaşan herkese bağırıp çağırıyordu. Yaşlanıyorsanız ben ne yapayım? Benim suçum ne? Nine? Diye müzakere etmeye çalışıyordu gelin. Tüm yaşlı kimseler gibi sizin de ağrılarınız var. Yaşlı diye size derler. Pis entrikacı, pis sürtük. Esas sizin o riyakarlığınız gebertecek beni. Yaş olgusunu şiddetle inkar ediyordu Onroy ana. Ve kapısının arkasından dünyanın tüm belalarına uzlaşmasızca meydan okuyordu. Dış dünyayla her türlü teması, yazgıları ve boyun eğmeleri pis bir sahtekarlık olarak görüp reddediyordu. Bunların adını bile anmak istemiyordu. Kandırmaca bunlar diye avaz avaz bağırıyordu. Üstelik bunları icat eden de sizlersiniz. Viranesinin dışında olup biten her şeye karşı kendini feci şekilde savunuyordu. Her türlü yakınlaşma ve uzlaşma arzularına karşı da. Eğer kapısını açarsa düşman güçlerin evini istila edip onu ele geçireceklerinden ve bunun da her şeyin sonu olacağından emindi. Az kurnaz değil bu zamaneler diye bağırıyordu. Kafalarının her tarafında ayrı gözleri ve göt deliğine kadar düşmüş çeneleri var. Üstelik daha başka bir sürü yere kadar ve de sırf yalan söyleyebilmek için bunlar böyledir işte. Paris'te Marche du Temple'da kendi anasıyla eskicilik yaptığı zamanlarda iyice gençliğinde konuşmayı öğrendiği şekilde konuşuyordu. Dolu dolu. Halk tabakalarının henüz kendi yaşlanmalarını seyre koyulmayı öğrenmedikleri bir dönemin ürünüydü o. ''Bana paramı vermeyeceksen ben de çalışmak istiyorum o zaman.'' diye bağırıyordu gelinine. ''Duyuyor musun beni? Edepsiz karı. Çalışmak istiyorum.'' ''Ama artık çalışamazsınız ki nine.'' ''Ya, demek yapamazmışım. Sıkıysa gel de inime girmeye çalış bakalım. Gösteririm sana yapabilir miymişim, yapamaz mıymışım.'' Ve bir kez daha küçücük sığınağında kendi haline terk ediliyordu. Ne var ki ihtiyar kadını ille bana göstermek istiyorlardı. Bu yüzden gelmiştim ve onu bize kapıyı açmaya razı etmek için sıkı bir dümen çevirmek gerekti. Bir yandan da doğrusu benden ne istendiğini pek anlayabilmiş değildim. Kapıcı yani Beber'in teyzesiydi onlara pek yumuşak, pek kibar, pek yardımsever bir hekim olduğumu söyleyen. Benden öğrenmek istedikleri şey sadece ilaçlarla moruklarının uslu durmasını sağlayıp sağlayamayacağımdı. Ama bundan daha çok istedikleri şey, esas istedikleri şey, özellikle de onun yani gelinin ihtiyar kadını tımarhaneye kapattırarak başlarından atmamdı. En az bir yarım saat boyunca kapısını çalmamızın ardından sonunda kapıyı aniden açtı ve onu karşımda buluverdim. Gözlerinin kenarlarında pembe sızıntılar vardı. Oysa buruş buruş ve kararmış yanaklarının üstünde bakışları basbayağı cıvıl cıvıldı. Daha sonra içinizde saklamak isteyeceğiniz hafif bir zevki size kendinize rağmen sunuşu nedeniyle dikkatinizi çeken ve gerisini unutturan bakışlar gençliğin ta kendisi. Gölgenin içindeki bu şen bakış, çevredeki her şeyi gençten bir neşeyle asgari düzeyde ama artık elimizin altında benzeri kalmayan bir aralıktaki coşkuyla canlandırıyordu. Böğürdüğünde çatlak çıkan sesi, herkes gibi konuşmaya tenezzül ettiğinde sözcükleri güleç bir biçimde vurguluyordu ve işte o zaman tümce ve özdeyişleri zıplatıyor, hatta hoplatıyor ve komik biçimde dipdiri sıçratıyordu. Tıpkı bir zamanlar sırayla ve ustalıkla bir şeyler anlatma ve şarkı söyleme konusunda beceri sahibi olmanın marazi, ayıp ve alıklık sayıldığı dönemlerde insanların sesleriyle ve çevredeki nesnelerle gayet iyi yapmasını bildikleri gibi. Yaş onu titrek bir eski ağaç gibi şen dallarla kaplamıştı. Neşeliydi ihtiyar Anroy. Huysuz, leş gibi ama neşeli. 20 yılı aşkın bir süredir içinde yaşadığı bu yoksunluk ruhunun derinliklerinde iz bırakabilmiş değildi. Tam aksine esas dışarıya karşı kasıyordu kendini. Sanki soğuk, tüm korkunçluklar ve ölüm içeriden değil de yalnızca oradan gelecekti. İçeriye gelince orada hiçbir şeyden korkmuyor gibiydi. Aklından tümüyle emindi sanki. Su götürmez ve artık tasdik edilmiş bir şeymişçesine. Dünya durdukça. Bir de hem de tüm dünyayı dolaşarak hala kendi aklının peşinde bu kadar koşturan benim halime bakın. Deli deniyordu onun hakkında. Yani ihtiyar kadın hakkında. Kolaydı tabii öyle deli deyip işin içinden çıkmak. 12 yıldır bu sığınağından en fazla 3 defa çıkmıştı, işte o kadar. Belki bir bildiği vardı. Hiçbir şeyi yitirmek istemiyordu. Üstelik o bildiğini bizim gibi yaşamdan esinlemekten vazgeçmiş kişilere anlatacak değildi ya. Onu akıl hastanesine yatırma projesine takmıştı kafayı kızı. Sizce de o deli değil mi doktor bey? Ne yapsak oradan bir türlü çıkartamıyoruz. Oysa ara sıra çıkmak ona da iyi gelir. Elbette size de iyi gelir nine. Boşuna inkar etmeyin. Size iyi gelir. İnanın bana. Bu tarz bir davetiye karşısındaysa ihtiyar kadın kafasını kaldırıyordu. Kapanmış, inatçı, vahşi. Kendisine ilgi gösterilsin istemiyor. Oraya buraya simeyi tercih ediyor. Evi buz gibi ve ateş yakacak yer bile yok. Böyle nasıl kalabilir ki Allah aşkına? Olacak iş mi canım? Siz söyleyin doktor bey, böyle kalamaz artık değil mi? Ben anlamazdan geliyordum. Onroy ise sobanın yanında kalmıştı. Karısı, anası ve benim aramda ne dolaplar döndüğünü tam olarak bilmemeyi yeğliyordu. İhtiyar kadın yeniden sinirlendi. Bana tüm malımı mülkümü iade edin, ben de buradan çekip gideyim. Başımın çaresine bakacak gelirim var benim. O zaman bir daha da yüzümü bile görmezsiniz. Dünya durdukça. Başınızın çaresine bakacak gelir mi? Ama nine, yılda 3000 franklık maaşınızla geçinemezsiniz ki. Olacak iş mi canım? Sizin evden son çıkışınızdan bu yana hayat bayağı pahalılaştı. Siz söyleyin doktor bey, sözümüzü dinleyip sörlerin oraya gitse çok daha iyi olur değil mi? Onlar yani sörler ona iyi bakarlar. Pek cicidir sörler. Ama bu sörlere gitme olasılığı onun tüylerini diken diken ediyordu. Sörlere mi? Sörlere mi? Diye diklendi derhal. Ben bugüne kadar sörlere adımımı bile atmadım. Oldu olacak, papaza da gideyim bari. Ha? Eğer dediğiniz gibi param yetmeyecek olursa da ne yapalım? Ben de gider çalışırım o zaman. Çalışmak mı nine? Nerede çalışacaksınız canım? Aa, doktor bey, duydunuz mu dediğini? Çalışacakmış. Bu yaşta. Yakında 80'ine basacak. Çılgınlık değil mi şimdi bu? Doktor bey kim ne yapsın ki onu? Aman nine, siz delisiniz, deli. Deli mi? Kimmiş o? Hangi delikten çıkmış? Ama siz hangi delikten çıktığınız belli. Pis kaka. Duyuyor musunuz doktor bey? Nasıl da saçmalıyor şimdi ve üstelik bana sövüyor. Söylesenize, onu burada nasıl tutalım? İhtiyar kadın bu kez de yüzünü benim tarafıma yeni tehdide doğru, yani bana çevirdi. Bu nereden bilecekmiş bakalım deliliğimi, meliliğimi? Kafamın içine mi girmiş ha? Ya sizin kafanızın içine ha? Girmeden nereden bilecekmiş bakalım? Madem öyle, siktir olup gidin ikiniz de. Defolun evimden. İşte böyle başımın etini yiye yiye verdiniz daha fazla ziyan. 6 ay süren kıştan. Burada dikilip baş kaldıran içine bata çıka çene çalacağınıza gidin oğlumla ilgilenin. Benden daha fazla ihtiyacı var oğlumun doktora. Daha şimdiden dişi bile kalmadı. Onun ağzında ne de güzeldi dişleri oysa ben bakarken ona. Yallah yallah dedim size. Siktir olup gidin ikiniz de. Ve kapıyı çarpıverdi suratımıza. Lambasının arkasına geçip bizi hala gözetliyordu. Biz avluya çıkıp uzaklaşırken. Avluyu geçmemizin yeterince uzaklaşmamızın ardından yeniden kıkır kıkır gülmeye başladı. Kendini iyi savunmuştu. Bu talihsiz seferden döndüğümüzde Enrol hala sobanın yanında duruyordu, sırtı bize dönük. Ne var ki karısı beni sorularıyla sıkıştırmaya devam ediyordu, hep aynı yönde. Ufacık, barut rengi ve çok bilmiş bir yüzü vardı gelinin. Konuşurken dirsekleri vücuduna neredeyse yapışık duruyordu. Hiçbir mimik yansıtmıyordu. Bu vizitenin boşa gitmemesinde ısrarlıydı. Bunun ille de bir işe yaraması gerekiyordu. Hayat durmadan pahalılaşıyordu. Kaynanasının emekli maaşı artık yetmiyordu. Sonuçta onlar da yaşlanıyorlardı. Artık eskisi gibi ihtiyar kadının bakımsız kalıp ölmesinden korkup duramazlardı. Örneğin yangın çıkabilirdi. Pirelerinin ve pisliklerin arasında ona iyi bakılacak düzgün bir tımarhaneye gitmek varken. Onlarla aynı fikirdeymişim gibi bir havaya büründüğümü görünce ikisi birden daha kibar davranmaya başladılar. Tüm mahalleye hakkımda bayağı övücü sözler yığacaklarını vaat ettiler. Tabii onlara yardım etmek istersem, onlara acırsam, onları kurtarırsam ihtiyar kadından. İçinde yaşamakta inat ettiği koşullarda aslında onun da çok mutsuz olduğunu düşünürsek hele. Ve hatta oturduğu bölmeyi kiraya bile verebiliriz diye önerdi birden canlanan koca. Pot kırmıştı. Bu konuyu benim önümde bu şekilde açarak. Karısı masanın altından ayağına bastı ezercesine. Nedenini anlayamadı. Onlar itişip kakışırken ben de sırf istedikleri akıl hastanesine zorla yatırılması için sevkiyatını yazmak suretiyle bile koparabileceğim 1000 franklık banknotun hayalini kurmaya başlamıştım. Bu işi bayağı önemsiyor gibiydiler. Beber'in teyzesi herhalde bana güvenmelerini sağlamıştı ve koca Rancy'de benim kadar çulsuz başka bir doktor bulamayacaklarını söylemişti. Beni rahatlıkla avuçlarının içine alabileceklerini, böyle bir işi Frolino önerecek değillerdi ya, o namuslu adamın tekiydi. Tam da bu düşüncelere dalmışken ihtiyar kadın dolap çevirdiğimiz odaya dalıverdi. Sanki içine doğmuştu. Bu ne sürprizdi öyle. Etek çaputlarını kucaklamıştı ve etekleri sıyrılmış vaziyette paldır küldür bize bağırıp çağırmaya başladı. Özellikle de bana. Sırf bunun için çıkıp gelmişti avlusunun derinliklerinden. Namussuz herif diye doğrudan bana küfrediyordu. Çekip gidebilirsin, siktirip gidebilirsin. Sana bunu daha önce de söyledim. Kalmanın hiçbir yararı yok. Delilerin oraya gitmeyeceğim. Sörlerin oraya da gitmeyeceğim dedim sana. Ne yaparsan yap, ne kadar yalan söylersen söyle. Bana diş geçiremezsin. Seni satılmış herif. Onlar benden önce giderler oraya. Adiler, yaşlı kadın soyguncuları. Sen de, it herif, sen de hapsi boylayacaksın. Benden söylemesi, hem de çok geçmeden. Gerçekten de hiç şansım yoktu. Tam da 40 yılda bir çırpıda 1000 frank kazanabilecekken. Arkama bile bakmadan basıp gittim. Sokaktaki küçük sütunlu girişin üstünden sarkıyordu hala. Sırf uzaktan bana bağırıp çağırabilmek için sığındığım karanlığın tam orta yerine "İt herif! İt herif!" diye böğürüyordu. Sesi yankılanıyordu. O ne yağmurdu öyle? Bir sokak lambasından ötekine geçerek koşuşturdum. Palais de Fête'deki memişhaneye kadar ilk barınak. Ayak yolundayken bacak hizasında Beber çıkıverdi karşıma. O da oraya sığınmak için girmiş. Enroller'in evinden koşarak çıktığımı görmüş. Onların evinden mi geliyorsunuz diye sordu bana. Şimdi de bizim evin 5. katındakilere çıkmanız gerekecek. Kızları için. Bu sefer bana sözünü etti, bu müşteriyi tanıyordum. Hani o geniş basenli olanı. Upuzun ve kadife gibi güzel uyluklu. Hareketlerinde cinsel açıdan uyumlu kadınların tamamlayıcı unsuru olan o belli belirsiz vurguya sahipti. Sevecen kararlılıkla eksiksiz çekicilik alaşımı. Karın ağrıları çekmeye başladığından beri bana birçok kez muayene olmaya gelmişti. 25 yaşında 3. kürtajını olmuş ama sonrasında bu sefer komplikasyon gelişmişti ve ailesi de bunun anemi olduğunu iddia ediyordu. Görmeliydiniz, hem taş gibiydi hem de heykel gibi bir vücudu vardı. Üstelik çiftleşmeye olan merakı da pek az dişide bulunan cinstendi. Gösterişten hoşlanmazdı, tavırları ve konuşması ölçülüydü. İsteriklikle alakası yoktu ama bayağı yetenekli, besili, dengeliydi. Kendi tarzında gerçek bir şampiyon sayılırdı. Hepsi bu. Zevk için yaratılmış güzel bir atletti. Bunda ne kötülük olabilir ki? Sadece evli erkeklerle düşüp kalkıyordu. Gel gelelim, yalnızca zevk sahibi olanlarıyla, doğanın yarattığı güzellikleri teşhis etmesini bilen, tadına varmasını bilen, ayrıca her kuyruk sallayan yosmanın peşinden koşmayı marifet saymayan erkeklerle. Hayır, Matten'i sevecen gülümseyişi, yürüyüşü ve kalçalarının asilce oynak genişliği, konusunun uzmanı kimi büro şeflerinin haklı ve derinlemesine coşkulu övgülerine mazhar oluyordu. Ne var ki büro şefleri elbette sırf bu yüzden de boşanacak değillerdi. Bu tam aksine evliliklerini mutlu bir biçimde sürmelerini sağlayan bir öğeydi. Öyle olunca da her hamile kalışının 3. ayında, ki hiç kaçmazdı, gidip ebeyi bulurdu. İnsan ateşli bir mizaca sahipse ve elinin altında da hazır bir boynuzlusu yoksa bazı günler kabusa dönüşebilir. Annesi cinayeti çağrıştıran bir ihtiyatlıkla araladı bana giriş kapısını. Fısıldıyordu anne ama o kadar güçlü ve o kadar yoğun bir şekilde yapıyordu ki bunu, beddua okumasından bile beterdi. Doktor bey, söyleyin bana, böyle bir kıza sahip olmayı hak etmek için ne günah işledim ben? Ah, bu başımıza gelenler. Bari mahallede el alemin kulağına gitmesin doktor bey. Size güveniyorum. Hiç bıkmadan, usanmadan, vah vah, tüh tühlerle endişelerini dile getirip, kadın olsun, erkek olsun, konu komşu ne der saplantısıyla kendini oyalayıp tatmin oluyordu. Kaygılı bir ahmaklık nöbetiyle trans haline girmişti. Bu durumlar bayağı uzun sürer. Koridorun loşluğuna, çorbanın içinde pişen pırasaların kokusuna, duvar kağıtlarına, salakça süslerine, biri gırtlağına basıyormuş gibi çıkan sesine alışmama fırsat tanımaktaydı. Neyse, bağırış çağırış, kemküm derken kızın yatağının ucuna ulaşabildik. Bitkindi, hastamız salıvermişti kendini. Onu muayene etmek istedim ama o kadar çok kan kaybediyordu ki, orası öyle bir bulamaca dönmüştü ki, vajinasının içinde hiçbir şey görünmüyordu. Pıhtı doluydu. Bacaklarının arasında kan fokur fokur kaynıyordu, tıpkı savaştaki albayın kesik boynundaki gibi. Koca pamuğu yerine koyup üstünü örtmekle yetindim. Annenin gözü hiçbir şey görmüyordu. Kendi sesinden başka bir şey duymuyordu. Ay vallahi şuracıkta yığılıp öleceğim doktor bey diye haykırıyordu. Utancımdan öleceğim. Onu bu fikirden vazgeçirmeye kalkışmadım bile. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yandaki küçük yemek odasında babayı görebiliyorduk, volta atıyordu. O bu duruma uyacak herhangi tavrı takınacağını henüz belirlememişti anlaşılan. Belki de bir duruş seçmeden önce olayların akışının netlik kazanmasını beklemekteydi. Arafta kalmış gibiydi bir nevi. İnsanlar bir komediden diğerine sürüklenirler. O arada oyun sahneye konmamıştır. Henüz oyunun sınırlarını, kendileri için biçilen uygun rolü algılayamazlar. Öyle olunca da orada olayların karşısında kala kalırlar, boş gezerler, içgüdüleri şemsiye gibi kapanmıştır, tutarsızlıklar içinde sallayıp attırıverirler, kendi özlerine indirgenmişlerdir, yani bir hiçliğe bakacak trenden mahrum öküzler. Ancak o, yani anne, kızla benim aramdaki belirleyici rolü kapmıştı. Tiyatro yıkılsa da umurunda değildi onun, o halinden memnundu ve kendisinin güzel, iyi ve hoş olduğu kanısındaydı. Bu boktan cazibeyi dağıtmak için bir tek kendime güvenebilirdim. Onu acilen ameliyata alabilmeleri için bir an önce hastaneye nakledilmesi yönünde bir öğüt vermeye yeltendim. Ah, dilimi eşek arısı soksaydı. Bu sayede ona en güzel repliğini sıralama fırsatını yaratmış oldum. Tam da beklediği replikti bu. Ne ayıp, hastane ha? Ne ayıp doktor bey, bu bize reva mı? Bir bu eksikti, başımıza bir de bu mu gelecekti? Söyleyecek bir şeyim kalmamıştı. Dolayısıyla oturup annenin daha da yaygaracı bir şekilde trajik zırvaların batağında debelenişini izlemeye koyuldum. Fazlasıyla küçük düşürülmüş olmak, fazlasıyla utangaçlık insanı tam bir atalete sürükler. Dünya artık taşıyamayacağınız kadar ağırlaşmıştır. Elden ne gelir ki? O öyle yalvarıp yakarır, yeri göğü birbirine katarak felaket tellallığı yaparken başımı önüme eğdim ve eğer eğmezdi elim ayağım buz kesilerek kızın yatağının altında küçük bir kan birikintisi oluşmakta olduğunu gördüm. İncecik bir akıntı duvar boyu sızıyordu kapıya doğru. Kan damlaları düzenli olarak Somya'dan teker teker düşüyordu. Pıt pıt. Bacaklarının arasındaki havlular kıpkırmızı olmuştu. Dayanamayıp çekingen bir ses tonuyla plasentanın bütünüyle atılıp atılmadığını sordum. Kızın soluk ve uçları mavimtırak elleri yatağın her iki kenarından sarkıyordu kıvrılmış vaziyette. Soruma oluk oluk mide bulandırıcı sızlanmalarla yanıt veren yine anne oldu. Ancak tepki vermek benim gücümü fazlasıyla aşan bir şeydi. Kendim de kısmetsizliğime o kadar uzun süredir kafayı takmıştım ki, o kadar kötü uyuyordum ki, bu boş vermişlik içindeyken olayların şu değil de bu yönde gelişmesiyle hiç ilgilenemiyordum. Tek düşündüğüm şey bu böğüren anneyi dinlemek için ayakta durmaktansa oturmanın çok daha rahat olduğuydu.